kaset 1. yüz. Çiftlik ancak son zamanlarda yeni düzene girmişti. Yağlanmamış bir tekerlek gibi gıcırdıyor ve yaş tahtadan yapılmış ev işi eşya gibi her yanından çatlıyordu hala. Nikolay Petrovich umutsuzluğa düşmüyorsa da bu yüzden sık sık göğüs geçiriyordu ve cesaretsizliğe kapılıyordu. İşlerin yoluna girmesi için çok para gerektiğini görüyordu. Onun parası ise neredeyse tükenmişti. Arkadi doğru söylemişti. Pavel Petrovich kaç kez yardım etmişti kardeşine. Kaç kez onun çırpındığını, ne yapacağını bilemeyip kafa patlattığını görerek ağır ağır pencereye yürümüş, elleri ceplerinde, dişlerinin arasından "Ama ben sana para verebilirim." diye mırıldanmış ve ona para vermişti. Fakat o gün elinde yoktu. Bu yüzden de çekilip gitmeyi yeğlemişti. Çiftlik işleriyle ilgili ufak tefek sıkıntılar üzüyordu onu. Öte yandan Nikolay Petrovich'in bütün isteğine ve çok çaba harcamasına karşın işleri yoluna koyamadığını da düşünememezlik edemiyordu. Ama kardeşinin nerede yanıldığını gösterecek durumda da değildi. Kardeşim gereğince işe yatkın değil diye nedenler buluyordu kendi kendine. Aldatıyorlar onu. Nikolay Petrovich ise tersine Pavel'in pratik yeteneğine çok inanmıştı. Onun öğütlerini soruyordu boyuna. "Ben yumuşak, zayıf bir adamım," diyordu. "Bütün ömrümü bu köy yerine gömülmüş gibi geçirdim. Sense yaşamını boşuna geçirmedin. İnsanları tanıyorsun. Onları kartal gözlerinle görüyorsun." Pavel Petrovich bu sözlere bir karşılık vermiyor, kardeşinin inancını bozmadan sırtını dönüyordu. Bu kez de kardeşini çalışma odasında bırakarak evin ön bölümünü arka bölümünden ayıran koridora doğru yürüdü. Alçak bir kapının önüne gelince durdu, bir an tereddüt etti, sonra bıyıklarını çekiştirerek kapıya vurdu. Fenişka'nın sesi geldi içeriden. "Kim o? Girin." "Benim," dedi Pavel Petrovich kapıyı açarken. Fenişka kucağında çocuğu ile oturmakta olduğu iskemleden fırladı ve çocuğu bir kıza verdi. Kız da onu odadan götürdü. Fenişka acele başındaki örtüyü düzeltti. "Özür dilerim, rahatsız ettim," diye söze başladı Pavel Petrovich kadına bakmadan. "Sadece şey isteyecektim sizden. Bugün hazır kasabaya gidecek var. Benim için biraz yeşil çay almalarını lütfen söyler misiniz?" "Elbette," diye karşılık verdi Fenişka. "Ne kadar emredersiniz?" "Eh, yarım kilo yeter sanırım. Bakıyorum bir takım değişiklikler yapmışsınız burada," diye ekledi çevresine ve bu arada Fenişka'nın yüzüne bir göz atarak. Sonra kadının anlamadığını görerek "Perdeler demek istiyorum," diye açıkladı. "Aa, evet, perdeler. Nikolay Petrovich lütfetti bana. Ama çok oldu asılalı. Evet, ben de nicedir görmüyorum sizi. Çok hoş bir oda olmuş şimdi." "Nikolay Petrovich'in sayesinde," diye mırıldandı Fenişka. "Sağ baştaki o küçük yerden daha mı rahatsınız burada?" diye nezaketle sordu Pavel Petrovich. Yüzünde en ufak bir gülümseme belirmeden. "Elbette, burası çok daha güzel. Sizin eski yere kimi koydular?" "Şimdi çamaşırcı kızlar orada." "Ya!" Pavel Petrovich sustu. Neredeyse gider diye düşündü Fenişka. Ama yerinden kımıldamadı. O noktaya mıhlanmış gibi adamın karşısında durdu. Parmaklarını sinirli sinirli vurdu. "Küçüğü neden yolladınız dışarı?" dedi Pavel Petrovich sonunda. "Ben çocukları severim. Getirin de bir göreyim." Fenişka utancından, sevincinden kızardı. Korkardı Pavel Petrovich'ten. Çok az konuşurdu adam onunla. "Dünyaşa," diye seslendi. "Mitya'yı getirir misin lütfen?" Fenişka evde herkesle nazik konuşurdu. "Ama biraz bekleyin. Fistanını giydireyim de öyle." Ve Fenişka kapıya doğru yürüdü. "Lüzumu yok," dedi Pavel Petrovich. "Şimdi gelirim," diye karşılık verdi Fenişka çarçabuk çıkarak. Pavel Petrovich yalnız kaldı ve bu kez alıcı gözüyle baktı çevresine. İçinde bulunduğu bu küçük, alçak tavanlı oda çok temiz ve rahattı. Yeni boyanmış döşemeden çıkan boya kokusuna papatya ve melisa kokusu karışıyordu. Duvarlara arkaları lir biçiminde iskemleler dayalıydı. Bunları rahmetli General Kirsanov Polonya'dan almıştı sefer sırasında. Bir köşede demir ve yuvarlak kapaklı bir sandığın yanında üstü müslim bir sayvanla örtülü küçük bir karyola vardı. Karşı köşede ise keramet yaratıcısı Saint Nicolas'ın kocaman kara ikonunun önünde bir kandil yanıyordu. Saint Nicolas'ın göğsünde başındaki madeni aylaya kırmızı bir kordeleyle bağlanmış küçük porselen bir paskalya yumurtası asılıydı. Pencere içlerinde kapakları dikkatle bağlanmış, geçen yıldan kalma reçelle dolu yeşilimsi kavanozlar duruyordu. Bu kavanozların üstündeki kağıtlara Fenişka kendi eliyle Frenk üzümü diye yazmıştı büyük harflerle. Nikolay Petrovic'in sevdiği reçeldi bu. İçinde kısa kuyruklu bir iskete bulunan bir kafes asılıydı tavana uzun bir iple. Kuş dışarı çıkmak isteyerek durmadan cıvıldıyordu ve kafes boyuna sallanıp sarsıldıkça darı taneleri tıpır tıpır yere dökülüyordu. Duvarın pencereler arasına düşen parçasına ve tam küçük konsolun üstüne Nikolay Petrovic'in sokak fotoğrafçısına çektirdiği çeşitli pozlarda kötü fotoğraflar vardı. Sanki gözleri yokmuş gibi duran bir yüz, kara çerçevenin içinde zorla gülümsemeye çalışıyordu. Göze çarpan buydu tüm. Ve Feniçka'nın üstünde General Yermolov, Kafkas paltosu içinde uzaktaki Kafkas dağlarına öfkeli öfkeli bakıyordu. İğnedenlik olarak yapılmış küçük, ipek bir patik generalin alnına kadar sarkıyordu. Aradan 5 dakika geçti. Yandaki odadan fısıltılar, hışırtılar duyuluyordu. Pavel Petrovic konsolun üstünde duran yağlanmış, yırtık pırtık bir kitabı, Masalski'nin Strelsi'sini aldı. Birkaç sayfa çevirdi. Bu arada kapı açıldı ve Feniçka kucağında Mitya ile içeri girdi. Çocuğa yakası işlemeli, küçük kırmızı bir gömlek giydirmiş, saçlarını taramış, yüzünü silmişti. Çocuk derin derin soluk alıp veriyor, bütün sağlıklı bebekler gibi ileri doğru atılıyor, küçük kollarını sallıyordu. Süslü gömleği belli ki sevindirmişti onu. Tombul küçük varlığı neşeden parlıyordu. Feniçka kendi saçlarını da düzenlemiş, başındaki örtüyü yeniden bağlamıştı. Ama deminki gibi kalsa daha iyi ederdi. Dünyada çocuğunu kucağına almış bir anneden daha etkileyici bir şey var mıdır? Ne gürbüz yavru dedi Pavel Petrovic iyilik edermişçesine. Sonra işaret parmağının tırnağı ile Mitya'nın gerdanını gıdıkladı. Çocuk kuşa baktı ve bir takım sesler çıkararak güldü. Bak amcamız dedi Feniçka çocuğun yüzüne doğru eğilip. Sonra da onu hafifçe hoplattı. Bu arada Dünyaşa pencerenin içine yavaşça bir buhur pastili yerleştirmekteydi. Altına madeni bir para koyuyordu. Pavel Petrovic, kaç aylık diyordunuz diye sordu. 6 aylık, neredeyse 7'sine basacak bu ayın 11'inde. 8'ine değil mi Feodosya Nikolayevna dedi Dünyaşa ürkek ürkek. Hayır, 7 aylık olacak. Çocuk gene güldü. Köşedeki sandığa baktı, sonra birden annesinin burnunu, dudaklarını tuttu bir elinin 5 parmağı ile. Seni küçük yaramaz dedi Feniçka ona, yüzünü çekmeden. Pavel Petrovic, babasına benziyor dedi. Ya kime benzeyecek diye düşündü Feniçka. Evet diye sürdürdü sözünü Pavel Petrovic kendi kendine konuşur gibi. Şaşmaz bir benzerlik. Dikkatli dikkatli, neredeyse kederli bakışlarla baktı Feniçka'ya. Bak, amca diye tekrarladı kadın bu kez fısıltıyla. ''Aa Pavel, sen burada mısın?'' diye bağırdığı duyuldu birden Nikolay Petrovic'in arkalarından. Pavel Petrovic aceleyle döndü, kaşlarını çattı. Fakat kardeşi ona öylesine sevinçle ve minnetle baktı ki gülümsemekle karşılık verememezlik edemedi. ''Çok tatlı bir yavrum var.'' dedi saatine bakarak. ''Çay ısmarlamak için gelmiştim.'' Ve kayıtsız bir tavır takınarak odadan çıktı. ''Kendiliğinden mi geldi?'' diye sordu Nikolay Petrovic Feniçka'ya. ''Evet, kapıyı vurdu, girdi içeri.'' Ya Arkadi, bir daha gelmedi mi görmeye seni? Hayır, ben gene yandaki daireye gitsem daha iyi olmaz mı Nikolay Petrovic? Neden gidecekmişsin? İlk günler için daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum. Hayır dedi Nikolay Petrovic duraksayarak ve alnını ovuşturarak. Önceden yapmalıydık. Hanimiş benim yavrum dedi birden canlanarak ve çocuğa uzanıp öptü onu yanağından. Sonra eğildi. Mitya'nın küçük kırmızı gömleğinin üstündeki süt bayezi eline koydu dudaklarını. ''Ne yapıyorsunuz Nikolay Petrovic?'' diye mırıldanarak gözlerini yere indirdi kadın. Sonra yavaşça kaldırdı gene. Göz kapaklarının arasından bakarken çok sevimliydi, sevecenlikle ve biraz da budalaca güldü. Nikolay Petrovic Feniçka ile şöyle tanışmıştı. 3 yıl önce uzak bir kasabada bir handa gecelemek zorunda kalmıştı. Ona verilen odanın temizliği, yatak çarşaflarının yeni konulmuş olması çok hoşuna gitmiş, onu şaşırtmıştı. Bakan kadın Alman olmalı diye geçirmişti içinden. Ama ev sahibi kadın Rus çıkmıştı. 50 yaşlarında, üstü başı temiz, yüzü iyi ve anlayışlı, konuşması ciddi bir kadın. Çayını içerken onu lafa tutmuş ve çok beğenmişti Nikolay Petrovic. Tam o sıralarda taşınmıştı yeni evine ve eski köylülerini çalıştırmak istemediği için yanına ücretli hizmetkar arıyordu. Kadın da kasabaya gelip gidenlerin azlığından ve zamanın güçlüğünden yakındı ona. Bunun üzerine Nikolay Petrovic ona kendi evine gelmesini ve kahya olarak çalışmasını önerdi. Kadın da kabul etti. Kocası öleli çok olmuştu. Bir tek kızı vardı ondan, Feniçka. 2 hafta kadar sonra Arina Savişna, yeni kahya kadının adı, kızı ile Marino'ya geldi ve bölmeye yerleşti. Nikolay Petrovic onu seçmekle çok iyi etmişti. Arina evi düzene koydu. 17'sine basan Feniçka'dan kimse söz etmiyordu. Gören çok azdı onu. Kız ortalığa çıkmıyordu. Sadece pazar günleri Nikolay Petrovic köy kilisesinin bir köşesinde onun soluk ince yüzünü yandan görüyordu. Böylece 1 yılı aşkın bir zaman geçti. Bir sabah Arina onun çalışma odasına geldi. Her zamanki gibi yerlere kadar eğildikten sonra gözüne sobadan kıvılcım saçan kızına yardım diledi. Vakitlerini evlerinde geçiren bütün taşralılar gibi Nikolay Petrovic de basit ilaçları öğrenmişti. Bir eczar dolabı da bulundururdu elinin altında. Hastayı getirmesini söyledi Arina'ya hemen. Feniçka beyin kendisini istettiğini duyunca çok heyecanlandı. Fakat yürüdü annesinin arkası sıra. Nikolay Petrovic pencereye götürdü onu ve başını elleri arasına aldı. Kızın şişmiş, kızarmış gözünü iyice inceledikten sonra göz banyosu gerektiğini söyledi, ilaçlı suyu oracıkta hazırladı, sonra mendilini yol yol yırtarak gözünü nasıl yıkayacağını gösterdi kıza. Feniçka onun bütün söylediklerini dinledikten sonra gitmek üzere döndü. "Beyefendinin elini öpsene aptal kız," dedi Arina. Nikolay Petrovic elini vermedi ve biraz şaşkınlık içinde onun eğik duran başını saçlarının ayrık yerinden öptü. Feniçka'nın gözü çok geçmeden iyi oldu. Ama Nikolay Petrovic'te bıraktığı izlenim öyle çarçabuk yok olmadı. Kızın ürkek, ince, yukarı doğru bakan yüzünü canlandırıyordu gözünün önünde. O yumuşak saçları duyuyordu avucunun içinde. Aralarından ışıkta nemli bir parlaklıkla inci gibi parlayan dişlerinin göründüğü hafif ayrık, masum dudakları getiriyordu gözüne. Kilisede alıcı gözüyle bakmaya başladı kıza ve konuşma açmaya çalıştı onunla. İlk başlarda kız çok çekiniyordu ondan. Bir keresinde de akşama doğru çavdar tarlasındaki dar patikada Nikolay Petrovic ile karşılaşınca peygamber çiçekleriyle pelin otlarının boy verdiği yüksek ve sık çavdar başaklarının içine atmıştı kendini yüz yüze gelmemek için onunla. Ama Nikolay Petrovic çavdar başaklarının altın örgüsü arasında ona küçük, yırtıcı bir hayvan gibi bakan küçük başını kaçırmamıştı gözünden, sevgiyle seslendi ona. ''Merhaba Feniçka, yiyecek değilim seni, korkma.'' Feniçka da ''Merhaba'' diye mırıldanmıştı karşılık olarak gizlendiği yerden çıkmadan. Kız yavaş yavaş alışmaya başladı ona ama hala çekingen duruyordu yanında. İşte bu sırada annesi Arina koleradan öldü. Feniçka ne olacaktı? Annesinin düzene düşkünlüğünü, sağduyusunu, güvenilirliğini kanıtlamıştı. Ama daha o kadar genç, o kadar yalnızdı ki, Nikolay Petrovic de o kadar iyi yürekli, o kadar düşünceliydi ki gerisini anlatmaya lüzum yok artık. "Demek durup dururken seni görmeye geldi ha?" diye sordu Nikolay Petrovic. Kapıyı vurdu, girdi içeri. "Evet, çok iyi oldu bu. Ver de Mitya'yı kucağımda sallayayım." Ve Nikolay Petrovic başladı çocuğu neredeyse tavana değin atıp tutmaya. Bebek bundan çok hoşlanıyor. Anne ise her seferinde kollarını onun küçük çıplak bacaklarına doğru uzatıyordu. Pavel Petrovic ise zarif çalışma odasına gitmişti. Bu odanın duvarları kurşunlu renkte kağıtla kaplıydı. Renk renk İran duvar halıları üstüne cinslerine göre ayrılmış tüfekler asılmıştı. Ceviz eşya koyu yeşil kadife ile örtülüydü. Rönesans biçimi eski kara meşeden bir kitaplık, olağanüstü güzellikteki yazı masasının üstünde bronz heykelcikler ve bir açık ocak. Mindere attı kendini, ellerini başının altında kenetledi ve gözlerini umutsuzca tavana dikerek hareketsiz kaldı. O sırada yüzüne yansıyan şeyi duvarlardan saklamak isteği için mi? Neyse, kalktı, ağır perdeleri açtı ve kendini gene mindere bıraktı. O gün Bazarov Feniçka ile tanıştı. Bahçede Arkady ile ağır ağır dolaşıyor, ona bir takım ağaçların, özellikle meşelerin neden büyümediğini anlatıyordu. "Buraya telli kavak, laden ve belki de ıhlamur dikmelisiniz. Altlarına da biraz kara toprak atmalı. Bak şu çardaktaki ağaçlar tutmuş," diye ekledi. Çünkü akasya da leylak da dayanıklıdır. Bakım istemez. Yahu burada biri var. Feniçka çardakta oturuyordu. Dünyaşa ve Mitya ile. Bazarov durdu. Arkadi Feniçka'yı eski bir dost gibi selamladı. Bazarov geçip gittikten sonra sordu. Kim bu? Ne güzel kız. Kimi soruyorsun? Bilmeyecek ne var? İçlerinde hangisi güzelse onu soruyorum. Arkadi biraz sıkılarak Feniçka'nın kim olduğunu anlattı ona kısaca. Aha dedi Bazarov. Ağzının tadını biliyormuş baban. Babandan hoşlanıyorum gerçekten. Yaman bir herif. Ama tanıştır beni diye ekledi ve çardağa döndü gerisin geri. Yevgeni diye bağırdı Arkadi onun arkasından korkuyla. Ne yapıyorsun? Aklını başına topla Allah'ını seversen. Üzülme canım dedi Bazarov. Kaçın kurasıyız biz. Öyle köy budalası değiliz. Feniçka'nın yanına gidip şapkasını çıkardı. Kendimi tanıtabilir miyim? Diye söze başladı. Nezaketle eğilerek. Arkadi Nikolayevich'in bir arkadaşıyım. Zararsız bir adamım. Feniçka bahçe sırasından kalktı ve konuşmadan baktı ona. Ne güzel çocuk diye sürdürdü sözlerini Bazarov. Korkmayın, daha kimseye nazarım değmemiştir. Yanakları neden böyle kızarmış? Diş mi çıkarıyor? Evet diye mırıldandı Feniçka. Dört diş çıkarmıştı. Şimdi gene şişti diş etleri. Gösterin bakayım. Korkmayın, doktorum ben. Bazarov çocuğu kucağına aldı. Feniçka da Dünyaşa da şaştılar çocuğun karşı koymamasına, korkmamasına. Anladım anladım. Bir şey değil, işler yolunda. Kusursuz dişleri olacak. Bir güçlük çıkarsa bana haber verin. Ya siz nasılsınız? Sağlığınız yerinde mi? İyiyim şükürler olsun. Öyle, şükürler olsun. En büyük nimet o. Siz nasılsınız? Diye ekledi Dünyaşa'ya dönerek. Evde ağırbaşlı, dışarı çıktı mı erkek Fatma olan Dünyaşa karşılık olarak fıkırdadı. Güzel, âlâ. Buyurun sizin Herkül'ü. Feniçka bebeği gene kucağına aldı. Kucağınızda ne uslu durdu? Dedi yavaşça. Bütün çocuklar severler beni diye karşılık verdi Bazarov. Onlara nasıl davranılacağını bilirim de ondan. Çocuklar kendilerini seveni bilir dedi Dünyaşa. Gerçekten öyle diye destekledi onu Feniçka. Mitya neden başkalarını dokundurtmuyor kendisine? Bundan. Çardağa gelmiş olan ve biraz arkada duran Arkadi bana gelir mi? Diye sordu. Mitya'ya da gel gel diye kollarını açtı ama Mitya başını geri attı, ağlamaya başladı. Feniçka'nın buna canı sıkıldı. İleride alışır, gelir bana da dedi Arkadi hoşgörüyle ve iki arkadaş yürüyüp gittiler. Adı neydi dedin diye sordu Bazarov. Feniçka, Fedosya diye yanıtladı Arkadi. Peki baba adı, onu da bilmeli. Nikolayevna. İyi, onda hoşuma giden öyle pek utanıp sıkılmaması. Kimi iyi görmeyebilir bunu, onun hesabına belki de. Ne saçma ama, neden sıkılacakmış? Çocuğu var bugüne bugün, hakkıdır. Evet haklıdır dedi Arkadi ama babam şimdi... O da haklı diye sözünü kesti onun Bazarov. Yo değil, ben öyle düşünmüyorum. Küçük bir varis daha çıktı diye hoşlanmıyorsun sanırım. Bana böyle bir düşünceyi yakıştırmaktan utanmıyor musun dedi Arkadi sitem ederek. Ben babamı bu bakımdan haksız buluyor değilim. Nikahlanması gerekirdi onunla. Bak bak dedi Bazarov. Ne de soylu kafada insanlarmışız. Demek hala nikaha önem veriyorsun. Senden beklemezdim bunu. İki arkadaş konuşmadan yürüdüler bir süre. Bazarov, babanın yerini dolaştım bütün diye söze başladı gene. Davarın durumu iyi değil. Atlarsa sütçü beygiri gibi. Yapılar desen yetersiz, bakımsız. İşçiler boş gezenin boş kalfası. Kahya'ya gelince hem budala hem düzenbaz. Hangisi olduğuna karar veremedim. Bugün sol yanından kalktın anlaşılan. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun Yevgeni Vasilyich. Bu saf köylülerin babana iyice yutturduklarından hiç kuşku yok. Bilirsin atasözünü. Rus köylüsü Tanrı'ya bile madik atar. Amcama hak vermeye başlıyorum dedi Arkadi. Ruslar için çok kötü düşündüğün %100. Amma da cevher yumurtladın. Rus'un tek iyi yanı kendi üstüne kötü düşünmesidir. Önemli olan 2 kere 2'nin 4 ettiğidir. Gerisi saçma. Arkadi batan güneşin yumuşak aydınlığında renk renk duran uzaktaki güzel kırlara düşünceli düşünceli bakarak ''Doğa da mı saçma?'' dedi. ''Doğa da saçma. Ona verdiğin anlam da. Doğa bir tapınak değildir, bir iş yeridir ve insanlar orada çalışan işçilerdir.'' O sırada evden bir cellonun uzayan yayından çıkma notalar yayılmaya başladı. Biri amatörce olmakla birlikte duyguyla Schubert'in bekleyişini çalıyordu. Ezgi tatlı tatlı dalgalandı havada. "Bu da ne?" diye bağırdı Bazarov şaşkın şaşkın. "Babam çalıyor." "Baban çello mu çalar?" "Evet." "Yok canım, kaç yaşında baban?" "44." Bazarov birden kahkahalarla güldü. "Ne gülüyorsun?" "Bak şu işe, 44 yaşına gelmiş bir aile babası oturmuş çello çalıyor Tanrı'nın kırında." Bazarov sürdürdü gülmesini. Ama bu kez Arkadi gülmedi, akıl hocasına çok saygılı olduğu halde. 2 hafta kadar geçti aradan. Marino'da yaşam eskisi gibi sürüyordu. Arkadi kendini keyfe bırakmış, Bazarov ise çalışıyordu. Evde herkes alışmıştı ona, teklifsiz davranışlarına, kısa ve sert konuşmalarına. Özellikle Feniçka onun yanında öyle rahat ediyordu ki bir gece uykusundan bile kaldırttı onu. Mitya'ya nöbet gelmişti ve Bazarov her zamanki gibi yarı esniyerek, yarı şakalaşarak gelmiş, 2 saat Feniçka ile oturmuş, çocuğu rahat ettirmişti. Öte yandan Pavel Petrovich bütün benliğiyle nefret ediyordu Bazarov'dan. Onu kibirli, saygısız, alaycı ve bayağı buluyordu. Bazarov'un kendisine değer vermediğini, yukarıdan baktığını, ona Pavel Petrovich Kirsanova. Nikolay Petrovich hafiften kaygılanıyordu. Bu genç nihilistin Arkadi üzerindeki etkisinin olumluluğundan kuşkuluydu. Ama onu istekle dinliyor, fizik ve kimya denemeleri yaparken isteyerek katılıyordu. Bazarov yanında bir mikroskop getirmişti. Saatlerce bu mikroskopla uğraşıyordu. Hizmetçiler kendileriyle alay ettiği halde hoşlanmışlardı ondan. Onu efendi takımından değil de kendilerinden gibi görüyorlardı. Dünyaşa onunla gevezelik edip fingirdeşmeye hep hazırdı. Kırıtarak geçerken Bazarov'dan yana anlamlı anlamlı bakıyordu. Ahmak ve kibirli, boyuna zoraki bir ciddiyet taslayan, gerçekte ise tek marifeti sadece saygılı görünmek, tane tane konuşmak ve ceketini sık sık fırçalamak olan Pyotr bile Bazarov kendisine bakar bakmaz sırıtırdı. Yüzü aydınlanırdı adamın. Hizmetçilerin çocukları ise doktorun arkasından encikler gibi dolaşıp dururlardı. Ondan sadece yaşlı Prokofiç hoşlanmazdı. Masada Bazarov'a hizmet ederken suratı asılırdı. Katil, dolandırıcı derdi ona arkasından. O favorileriyle tam bir domuza benzediğini söylerdi. Prokofiç kendi bakımından Pavel Petrovich kadar soyluydu. Yılın en güzel zamanı gelmişti. Haziran'ın ilk günleri. Hava çok güzeldi. Evet, koleranın uzaktan uzağa tehditleri geliyordu gene. Ama köylük yerlerde oturanlar hastalığın bu gibi ziyaretlerine alışıktılar. Bazarov çok erken kalkıyor, 1-2 mil yürüyüp dolaşıyordu çevrede. Yürüyüş için yapmıyordu bunu. Amaçsız yürüyüşlere dayanamazdı. Otlar, böcekler toplamaya çıkıyordu. Kimi kez Arkadi'yi de alıyordu yanına. Dönüş yolunda genellikle bir tartışmaya girişirlerdi. Arkadaşından daha akıllı konuşmasına karşın çokluk Arkadi'yi yenik düşerdi. Bir sabah alışa geldiklerinden çok daha fazla dolaşmışlardı. Nikolay Petrovich onları karşılamak için bahçeye çıkmıştı. Tam kameriyenin oraya geldiğinde iki arkadaşın ayak seslerini ve konuşmalarını duydu. Çardağın öteki yanından yürüyorlardı, onu görmemişlerdi. Arkadi, "Sen babamı yeterince tanımıyorsun," diyordu. Nikolay Petrovich hiç ses etmedi. "Baban iyi bir adam," dedi Bazarov. "Ama eski moda, günü geçmiş artık." Nikolay Petrovich kulaklarını dört açtı. Arkadi karşılık vermedi. "Modası geçmiş." Adam 1-2 dakika sessizce kala kaldı, sonra ağır ağır yürüyerek eve döndü. "2 gün önce baktım, Pushkin okuyordu," diye sürdürdü sözlerini Bazarov. "Bu yolla hiçbir yere varamayacağını ona söylemelisin. Üstelik çocuk da değil, bu saçmalıklardan kurtulmasının zamanıdır. Günümüzde romantik olmanın anlamı ne? Okuması için doğru dürüst bir şey ver ona." "Ne gibi bir şey?" diye sordu Arkadi. "Başlangıç olarak Bühner'in madde ve kuvvetini düşünürüm." "Bence de," diyerek onu onayladı Arkadi. "Madde ve kuvvet halkın anlayacağı bir dille yazılmıştır." "İşte böyle. Sen de ben de eski modaymışız. Geçmiş gitmiş bizden," dedi Nikolay Petrovich ağabeyine o gün akşam yemeğinden sonra onun çalışma odasında otururlarken. "Eh, belki Bazarov haklı. Ama bir şey beni üzüyor, saklamayayım. Artık Arkadi ile iyice yakınlaşacağımızdan, aramızda bir arkadaşlık kurulacağından bayağı umutluydum. Zaman geldi diyordum. Ama öyle görünmüyor. O almış başını gitmiş, ben yaya kalmışım. Birbirimizi anlayamayız şimdi." "Peki nasıl almış başını gitmiş? ne bakımdan farklıymış bizden?" diye sordu Pavel Petrovich sabırsızca. "O nihilist sinyor sokmuştur bunları onun kafasına. O doktor bozuntusundan nefret ediyorum. Bence şarlatanın biri. Hiç kuşkum yok. Bütün o kurbağalara karşın tıpta bir adım bile ilerleyememiştir." "Yok Pavel, öyle söyleme. Bazarov akıllı ve bilgili." "Kibri de iğrenç," diye onun sözünü kesti gene Pavel Petrovich. "Evet," dedi Nikolay Petrovich, "kibirli. Ama şu da bir gerçek ki kibirli olmadan başarıya ulaşmak zor. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Ben zamana ayak uydurmak için her şeyi yaptığımı sanıyordum. Köylülerle olan işi iyi yürüttüm. Örnek bir çiftlik kurdum. Bu yüzden bu yörede adım radikale çıktı. Okuyorum, çalışıyorum. Çağın gerektirdiği şeylere ayak uydurmak için elimden geleni yapıyorum. Gene de modası geçmiş diyorlar bana. Biliyor musun Pavel, gerçekten onların haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum." "Neden öyle düşünüyorsun?" "Söyleyeyim neden. Bugün oturmuş Puşkin okuyordum. Hatırlıyorum, elime çingeneleri geçmişti. Birden Arkadiy geldi yanıma. Hiçbir şey söylemeden, sevgiyle acıma karışığı bir yüzle, sanki ben bir çocukmuşum gibi yavaşça elimden kitabımı aldı, önüme bir başkasını koydu. Almanca bir kitap. Sonra gülümsedi, Puşkin'i de alarak çıktı gitti." "Bak sen, peki sana verdiği kitap ne?" "Bu." Nikolay Petrovich redingotunun arka cebinden Bühner'in ünlü yapıtının 9. baskısını çıkardı. Pavel Petrovich kitabı evirdi çevirdi. "Hımm," diye omurdandı. "Demek Arkadiy seni yetiştirme işine ele aldı. Okumaya başladın mı bari?" "Evet, çalıştım." "Ne anladın?" "Ya ben budalayım ya da bu kitap baştan aşağı saçma. Korkarım ki ben budalayım." "Almancanı unutmadın herhalde," diye sordu Pavel Petrovich. "Rahatça anlıyorum." Pavel Petrovich gene evirdi çevirdi kitabı elinde ve kardeşine kuşku ile baktı. İkisi de sustular. "Aklıma gelmişken," diye başladı Nikolay Petrovich, konuyu değiştirmeye çalıştığı besbelliydi. "Kolyazin'den bir mektup aldım." "Matvey İliç'ten mi?" "Evet, kente gelmiş, ili denetleyecekmiş. Artık çok önemli bir kişi oldu. Diyor ki, akraba olduğumuz için bizleri görmekten memnun olacakmış. Seni, beni, Arkadiy'i davet ediyor." "Sen gidecek misin?" diye sordu Pavel Petrovich. "Hayır, ya sen?" "Ben de gitmem. Yok yere 30 millik yola kim sürüklenir? Matyus saltanatını göstermek istiyor. Şeytan görsün suratını. Bütün il ayaklarına kapanacak. Bizler olmasak da olur. Özel konsey üyesi olmak da sanki büyük bir şey. Ben orduda kalıp o sıkıcı çarkın kölesi olsaydım şimdi generaldim. Neyse, sen de ben de modası geçmiş insanlarız artık, baksana." Nikolay Petrovich içini çekti. "Evet Pavel, anlaşılan tabutlarımızı hazırlayıp kollarımızı göğsümüzde kavuşturmanın günü geldi." "Yo, ben öyle kolay kolay umutsuzluğa düşmem," diye mırıldandı Pavel Petrovich. "Bizim doktor beyle bir çatışma olacak aramızda, bundan eminim." Çatışma o gün akşam çayında oldu. Pavel Petrovich sinirli ve kararlı bir halde savaşa hazır indi oturma odasına. Sadece bir bahane bekliyordu düşmanın üzerine atılmak için. Fakat bu bahanenin çıkması da uzun zaman aldı. Bazarov, yaşlı Kirsanovların yanında iki kardeşten söz ederken hep bu deyimdi kullandığı, çok konuşmazdı. İşte o akşam pek keyifli olmadığı için sessiz sessiz çay içiyordu birbiri arkasından. Pavel Petrovich sabırsızlık içinde yanıp tutuşuyordu. Sonunda istediği oldu. Söz komşu çiftlik sahiplerinden birine gelmişti. Bazarov, Petersburg'dan tanıdığı bu adam için küçümseyerek "tam bir alçaktır, aristokrat bozuntusu," dedi. "Sormama müsaade eder misiniz?" diye başladı Pavel Petrovich dudakları titreyerek. "Sizce alçak ve aristokrat sözleri bir anlama mı geliyor?" "Ben aristokrat bozuntusu dedim," diye karşılık verdi Bazarov tembel tembel çayını yudumlayarak. "Orası öyle. Ama sanıyorum ki siz gerçek aristokratlarla aristokrat bozuntusu dediklerinizi bir tutuyorsunuz. Bu düşüncenizi paylaşmadığımı size söylemek görevimdir sanıyorum. Cesaretle söyleyeyim ki herkes beni liberal düşünceli, progres yanlısı bir adam olarak bilir. Ama işte bu yüzden aristokratlara saygı duyarım ben. Gerçek aristokratlara. Lütfen unutmayın efendim." Bu sözler üzerine Bazarov gözlerini kaldırıp Pavel Petrovich'e baktı. "Lütfen unutmayın efendim," diye tekrarladı Pavel Petrovich sert sert. "İngiliz aristokrasisini. Onlar haklarının küçücük bir parçasından bile vazgeçmiyorlar. Bu yüzden de başkalarının hakkına saygı gösteriyorlar. Kendilerine karşı olan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini istiyorlar onlardan. Ve bundan ötürü başkalarına olan yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. İngiltere'ye özgürlüğünü aristokrasi verdi. Onu gene o sürdürüyor İngiltere için. Eski yaveler bunlar, dedi Bazarov. Ama neyi tanıtlamak istiyorsunuz bununla? Şunu sayın efendim. Pavel Petrovich öfkelenince sözcükleri anlamayacağını çok iyi bildiği halde mahsustan şunu bunu derdi. 1. Alexander döneminden kalma tuhaf bir alışkanlıktı bu. O günlerin züppeleri pek seyrek olarak ana dillerini konuştukları zaman şunu bunu derlerdi. Bununla sanki elbet biz sapına kadar Rusuz, hem de öyle önemli kişileriz ki gramer kurallarını çiğneyebiliriz demek isterlerdi. Şunu tanıtlamak istiyorum. Eğer insan öz değerinin bilincinde değilse, kendine karşı saygısı yoksa, bu duygular aristokratlarda çok gelişmiştir, toplumsal şey için sağlam temel de olamaz. Kamu yararı için toplumsal yapı, iş kişisel karakterdedir sayın bayım. İnsanın kişisel karakteri kaya gibi güçlü olmalıdır. Çünkü her şey onun üzerine kurulur. Söz gelişi siz benim alışkanlıklarımı, giyimimi, yol yordam düşkünlüğümü alaya alıyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorum. Ama bunlar bir kendine saygı duygusundan, bir görev duygusundan ileri geliyor. Evet efendim, görev duygusundan. Ben taşrada oturabilirim, taşranın çöllerinde. Ama kendimi bırakmam. Bir insan olarak kendime saygı duyarım. Bazarov, müsaade edin Pavel Petrovich, dedi. Kendinize saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz ve kollarınızı kavuşturmuş oturuyorsunuz. Bunun ilerlemeye ne faydası var? Kendinize saygı duymasaydınız gene aynı şey olacaktı. Pavel Petrovich sarardı. Bu bambaşka bir konu. Buyurduğunuz gibi neden kollarımı kavuşturup oturduğumu size açıklamak zorunda değilim hiç de. Sadece şunu söylemek istiyorum ki aristokratizm bir prensiptir ve ancak ahlaksız ve budala olanlar prensipsiz yaşayabilir bizim çağımızda. Arkadi'ye geldiğinin ertesi günü söyledimdi. Şimdi size de tekrarlıyorum. Öyle değil mi Nikolay? Nikolay Petrovich başıyla onayladı. Bazarov, aristokratizm, liberalizm, ilerleme, prensip. Bakın, bir yığın yabancı ve hiçbir işe yaramayan sözcük. Bir Rus için 5 para etmez hiçbiri. Sizce nedir onun için para eden? Sizi bir dinleyen olsa sanır ki biz tümden insanlık dünyasının dışında, onun yasaları dışında yaşıyoruz. Tarihin mantığı şunu gerektirmez mi ki? Mantıktan bize ne? Biz onsuz da yapabiliriz. Ne demek istiyorsunuz? Şunu. Aç kaldığınız zaman sanırım ki ağzınıza bir parça ekmek atmak için mantık gerekmez hiç de. Bu gibi soyutlamalara vaktimiz yok bizim. Pavel Petrovich ellerini yukarı fırlattı. Artık sizi anlamak elimden gelmez benim. Siz Rus halkına hakaret ediyorsunuz. Prensipleri ve ahlak kurallarını görmezlikten gelmeniz benim anlayışımı aşıyor. Bize yön veren ne olabilir başka? Demin anlattım amca, biz hiçbir otorite tanımıyoruz, diye söze karıştı Arkadi. Bizi yöneten ancak yararlı olarak bildiğimiz şeylerdir, diye sürdürdü sözlerini Bazarov. Bugünlerde yapabileceğimiz en yararlı iş yatsımaktır. Biz de tanımıyoruz hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi mi? Hiçbir şeyi. Ne? Sadece sanatı, şiiri değil ama her, dilim varmıyor, her şeyi, diye tekrarladı Bazarov anlatılmaz bir rahatlıkla. Pavel Petrovich ona baktı. Buncasını ummamıştı. Arkadi'ye yağbal olmuştu bu. Ama şu da var ki, diye söze başladı Nikolay Petrovich, siz hiçbir şeyi tanımıyorsunuz ya da daha açığı her şeyi yıkıyorsunuz. Ama yapmak da gerekli değil midir? Bilirsiniz bunu. O bizim işimiz değil. Önce temizlik gerek. Halkın bugün içinde bulunduğu koşullar bunu gerektiriyor, diye ekledi Arkadi. Biz bu gerekleri yerine getirmekle yükümlüyüz. Kendi kişisel egoizmamızın zevklerini düşünmeye hakkımız yok. Bu son söz Bazarov'un hoşuna gitmedi. Çünkü bir felsefe, demek ki bir romantizm kokusu vardı onda. Bazarov için felsefe demek romantizm demekti. Ama genç öğrencisini yansıtmayı gerekli bulmadı. Hayır, hayır, diye bağırdı Pavel Petrovich bir an kızarak. Sizin ikinizin Rus halkını gerçekten tanıdığınıza, onun gereksinmelerini ve isteklerini temsil ettiğinize inanamam. Hayır, Ruslar sizin düşündüğünüz gibi değildir. Onlar gelenekleri kutsal bilirler. Patriarkal bir halktır onlar. yaşayamazlar inanmadan. Bunu tartışmayacağım diye sözünü kesti onun Bazarov. Sizin haklı olduğunuzu kabul etmeye hazırım. Ama haklıyım elbet. Bu hiçbir şeyi tanıtlamaz. Öyle, hiçbir şeyi tanıtlamaz diye yineledi Arkadiy. Karşısındaki oyuncunun açıkça tehlikeli bir oyununu önceden kestiren ve bundan ötürü de en ufak bir şaşkınlığa düşmeyen pişkin bir satranççının kendine güveniyle. Ne demek istiyorsunuz hiçbir şeyi tanıtlamaz sözüyle diye mırıldandı Pavel Petrovich şaşkın şaşkın. Demek kendi halkınıza karşısınız. Öyleyiz diyelim. Ne var bunda diye bağırdı Bazarov. Gök gürlediği zaman halk İlyas peygamberin arabası ile gökyüzünde dolaştığına inanır. Ben de onlara uyayım mı? Sonra da onlar Rus'tur diye ben Rus olmayacak mıyım? Hayır, az önce o sözü söyledikten sonra Rus değilsiniz. Ben sizi bir Rus olarak tanımaya karşı geliyorum. Benim büyük babam toprakla uğraşırdı diye karşılık verdi Bazarov yapmacık bir gururla. Köylülerinizden istediğinize sorun. Hangimizi, sizi mi, beni mi daha köylü sayacak bakalım? Onlarla nasıl konuşulacağını bile bilmezsiniz siz. Siz onlarla konuşuyorsunuz ama küçük de görüyorsunuz onları. Küçük görülmeye layık iseler neden küçük görmeyeyim? Benim davranışımı yanlış buluyorsunuz. Ama kim söyledi size bu duruma rastlama geldiğimi? Sizin onca tutkuyla savunduğunuz o ulusal ruhun ürünü değil midir ki benimki de? Ne güzel, ne yararlı bir ürün bu nihilistler. Yararlı ya da değil, biz karar verecek değiliz. Siz de yararlı sayıyorsunuz kendinizi dünyada. Baylar, baylar, rica ederim. Kişiliklerle uğraşmayın diye bağırdı Nikolay Petrovich yerinden kalkarak. Pavel Petrovich güldü ve elini kardeşinin omzuna koyarak onu oturttu gene. Merak etme dedi. Kaybetmem kendimi. Bay Doktor Bazarov'un öylesine kıyasıya saldırdığı kişiliğime olan saygımdan ötürü kaybetmem. Müsaade ederseniz diye sürdürdü sözlerini sonra gene Bazarov'a dönerek. Siz belki öğretinizin yeni bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Ama tam bir yanılgı bu. Sizin vaaz ettiğiniz materyalizm kaç kez uygulama fırsatı kazandı ve hep hüsrana uğradı. Gene yabancı bir sözcük diye kesti onun lafını Bazarov. Öfkelenmeye başlıyordu. Yüzünü kaba bakır rengi kaplamıştı. Önce biz hiçbir şey vaaz etmiyoruz. Adetimiz değildir. Peki ne yapıyorsunuz? Yaptığımız şu. Üstünden çok geçmedi. Dedik ki memurlar rüşvet alıyor. Yol yok. Ticaret sıfır. Adil mahkemeler yok. Ha, anlıyorum. Sizler kusur bulucularsınız. Asıl adı bu olsa gerek. İyi ya, sizin bulduğunuz kusurların çoğunda birliyim ama... Sonra şunu anladık ki toplumsal hastalıklarımız üstünde konuşup durmak zaman yitirmekten başka bir şey değildir. Ve sadece saçma bir doktriner davranıştır. Gördük ki bizim aklı evvellerimiz, bizim ilerici, bizim reformcu denilenlerimiz hiçbir şey başaramamışlardır. Kendimizi saçma sapan şeylerle, sanat tartışmaları ile, bilinçsiz yapıtlarla, parlamentoculukla, baro ile, daha bilmem nelerle oyaladık durduk. Oysa her zaman gerçek sorun günlük ekmek sorunuydu. Bizi boğan en bayağı çeşitten boş inançlardı. Başlarında namuslu kişiler olmadığı için mahvolan endüstri girişimlerimizdi. Giderek serflerin kurtuluşu sorununun, hükümetin o kadar yaygaraya boğduğu o sorunun, bizim köylülerimiz meyhanede kafayı çekmek uğruna kendi mallarını bile seve seve çalmaya hazır oldukları için hiç de yararımıza olmadığıydı. Demek, diye sözünü kesti onun Pavel Petrovich, demek bütün bu konularda bu kanıya vardığınız halde gene de ciddi olarak hiçbir şey yapmamaya karar verdiniz. Ve ciddi hiçbir şey yapmamaya karar verdik diye tekrarladı onun sözünü Bazarov dik başlı. Birden bu soylu katından adamın önünde bunca açık konuştuğu için kızdı kendine. Kendinizi sövüp saymaya verdiniz öyle mi? Kendimizi sövüp saymaya verdik. Bunun adı da nihilizm öyle mi? Evet, bunun adı da nihilizm diye tekrarladı gene Bazarov küstahça. Pavel Petrovich gözlerini hafifçe kıstı. Demek böyle dedi tuhafça sakin bir sesle. Nihilizm her derde deva ve sizler de bizim kurtarıcılarımız, kahramanlarımızsınız. Çok güzel. Ama niçin başkalarına sövüp sayıyorsunuz? Hatta sizin gibi başka kusur buluculara? Siz de geri kalanlar gibi sadece gevezelik etmiyor musunuz? Bizim de kusurlarımız olabilir ama biz onlar gibi suçlu değiliz diye mırıldandı Bazarov dişlerinin arasından. Ne olacak peki? Bir şey yapıyor musunuz? Eyleme hazırlanıyor musunuz? Bazarov karşılık vermedi. Pavel Petrovich sarsıldı ama tuttu kendini. Hım, eylem yıkma diye sürdürdü sözlerini. Ama niçin olduğunu bilmeden nasıl yıkabilirsiniz? Yıkarız. Çünkü biz bir gücüz dedi Arkadi. Pavel Petrovich yeğenine baktı ve güldü. Evet, bir güç. Ve bu yüzden de kimseye hesap vermez dedi Arkadi doğrularak. Zavallı çocuk diye bağırdı Pavel Petrovich artık kendini tutamayarak. Bu zavallı inancınla Rusya'da neyi kışkırttığını düşünebiliyor musun? Yo, bir meleğin sabrı ile bu kadar oynamak olmaz. Bir güçmüş. Yabani Kalmuklarla Mongolların da bir gücü temsil ettiğini söyleyebilirsiniz. Ama neye yarar bu güç? Uygarlıktır bizim değer verdiğimiz. Evet, evet sayın bayım. Onun ürünleri değerlidir bizim için. O ürünler önemsizdir demeyin bana. Kötü bir yazar, bir karalamacı, akşamları 5-10 kuruş alan bir piyanist. Onlar bile sizden daha yararlıdır. Çünkü onlar uygarlığı temsil ederler. Kaba Mongolların gücünü değil. Siz kendinizi ilerici insanlar sayıyorsunuz. Ama size yakışan yer Kalmuk çadırıdır. Bir güçmüş. Ve son olarak da şunu unutmayın benim güçlü baylarım. Siz 4,5 kişisiniz. Kutsal inançlarını ayaklar altında çiğnetmeyecek olanlarsa milyonlarla sayılanlardır. Sizi ezecek olanlar onlardır işte. Eğer bizi ezerlerse bu bizim haklı olduğumuzu gösterir dedi Bazarov. Ama görürüz ne göreceksek. Biz sandığınız kadar az değiliz. Ne? Bütün ulusu ardınızdan sürükleyeceğinizi sanmanız ciddi mi? Bir kıvılcım, biliyorsunuz Moskova'yı yaktı diye karşılık verdi Bazarov. Anlıyorum. Önce şeytanca bir gurur, sonra alay. İşte gençleri çeken bu. İşte yaşantısız gençlerin gönlünü çeken bu. Bakın, onlardan biri yanınızda oturuyor. Ayaklarınızın altında yere kapanıp tapmaya hazır. Bakın ona. Arkadi öbür yana döndü ve kaşlarını çattı. Ve bu salgın yayıldı bile alabildiğini. Bana söylediklerine göre Roma'da sanatçılar Vatikan'a ayak atmıyorlarmış. Rafael'e budalının biri diye bakıyorlarmış. Çünkü efendim Rafael bir otoritedir. Bunu diyenler ise öyle kısır, öyle bayağı ki hayal güçleri çeşme başındaki kızı aşamıyor. İstedikleri kadar çabalasınlar. Hem de o kız çok mundar gösterilmiştir. Ama bunlar sizin kafanızla makbul insanlar öyle mi? Benim kafama göre diye karşılık verdi Bazarov. Rafael 5 para etmez. Ötekiler de ahım şahım şeyler değil. Bravo bravo, duyuyor musun Arkadi? Gençler nasıl konuşmalı öğren. Böyle düşünürseniz gençler sizi izlemekte nasıl aksayabilirler? Eskiden gençler okuyup öğrenmek zorundaydılar. Bilgisiz kalmamayı kafalarına soktularsa çalışmaktan başka çıkar yolları yoktur. Sevse de sevmese de. Ama şimdi dünyada her şey saçma desinler olup bitiyor. Gençler memnun elbet bundan. Oysa eskiden serseri denirdi bunlara. Şimdi nihilistiz diye boy gösteriyorlar. Arkadi tümden kızarmış, gözleri ateş saçarken Bazarov sakin sakin. Bakın, onca övündüğünüz kendine saygı duygusu sizi nerelere kadar düşürdü dedi. Sonra da zaten bu tartışma fazla uzadı. Burada kessek iyi olur diye ekledi yerinden kalkarak. Bugün özel ya da kamu kesiminde hiç acımadan yatsınmayacak bir tekini gösterin. Sizinle birlik olmaya hazırım dedi. Milyonlarcasını gösterebilirim diye haykırdı Pavel Petrovich. Milyonlarcasını. Alın söz gelişi köy komünlerini. Bazarov'un yüzü soğuk bir alaycılıkla büzüldü. Ha, köy komünlerinin ne olduklarını dedi. Kardeşinizle tartışsanız daha iyi olur. Onun gerçekte neye benzediğini şimdi kendi gözlerinizle görüp anlamışsınızdır sanırım. Onun ortak sorumluluğunu, içkiye düşkünlükteki temkini ve bunun gibi şeylerini. Peki, aileyi alın. Bizim köylerdeki aileyi diye bağırdı Pavel Petrovich. Bu sorunu da öyle pek inceden inceye ele almasak sizin için daha iyi olur derim. Kaynata gelin ilişkileri üstüne bir şeyler duymuşsunuzdur sanırım. Dinleyin beni Pavel Petrovich. 2 gün düşünün bunu. Doğru dürüst bir örnek bulacağa benzemiyorsunuz hiç de. Toplumun çeşitli katlarını ele alın. Dikkatle inceleyin onları. Biz de bu arada Arkadi ile her şeyi alaya alın diye sözünü kesti onun Pavel Petrovich. Hayır, gidip kurbağaları açımlayalım. Hadi Arkadi, hoşça kalın baylar. İki arkadaş kardeşleri tek başlarına suspus olmuş, birbirine baka kalmış bırakarak gittiler. İşte böyle dedi Pavel Petrovich sonunda. Böyle bir kuşağın gençleri işte. Bizim yerimizi alacak olanlar. Evet dedi Nikolay Petrovich canı sıkkın, göğüs geçirerek. Bütün bu tartışma sırasında diken üstünde durmuş ve zaman zaman gizlice ve acınarak Arkadi'ye bakmakla yetinmişti. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.